Ayrım 5. Arapçılığa karşı akılcılığın öncüsü İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 66. Minnetsiz ve cömert bilge. Ey büyük güneş, aydınlatacak bir şeyin olmazsa bahtın ne olurdu? Nietzsche. İmam-ı Azam'ın kimseye minnet etmeyen ama herkese ikram ve yardımda bulunan kişiliği, düşmanlarının bile övdüğü özelliklerinden biridir. Meslektaşlarından biri olan Abdülcebbar el-Hadrami şöyle diyor. Sohbetine katılanlara, meslektaşlarına ve arkadaşlarına ikram hususunda Ebu Hanife'den daha cömerdi görülmemiştir. İbn Abdülber el-İntika 134. Babadan gelen ticari bir yeteneği vardı. Hayatı boyunca ticareti hiç bırakmadı. İpek ticaretinde önde gelenlerden biriydi. Bu işi sadece yaşadığı kentte değil, ülke çapında yapıyordu. Kufe o dönemde Orta Asya ve İran üzerinden gelen hacıların ortak geçiş yolları üzerindeydi, canlı bir ticari hayata beşiklik ediyordu. Kufe'nin bu konumu, orada mescitlerin hemen yanına bir biçimde yerleşen ve din duygularını öne çıkarıp halktan sadaka ve iyane adıyla para toplayan dinci unsurların artmasına da etki etmiştir. Bu, Allah rızası ve Müslümanlara yardım teraneli para toplama, o gün daha çok Şii unsurların elindeydi ve onlar bu paraları Ehl-i Beyt imamlarının isimlerini kullanarak toplamaktaydılar. Bu konuda bakınız Massignon, Hitatül Kufe ve Haritatuha. Ayrıca Hazreti Ömer'in valilerinden Emevi yandaşlığıyla ünlü Muhire bin Şube, faizciliğiyle de şöhret yapmış Sakif kabilesine mensuptu. Bu valinin Kufe'ye gelişiyle faiz muameleleri bu ticaret kentinde hızla gelişmiştir. İmam-ı Azam'ın ticarette ortakları ve çalışanları vardı. Kendisini tamamen ilme verip hocası Hammad'ın ders halkasının başına geçtikten sonra ticari hayatını iyiden iyiye ortaklarına bırakmıştır. Bu ortaklar arasında Hafs bin Abdurrahman adlı tüccara özellikle dikkat çekilir. Kaynaklar İmam-ı Azam'ın şehirler arası ticareti nasıl yaptığından çeşitli vesilelerle söz etmektedir. Örnek olarak bakınız Sibt İbnül Cevzi El-İntisar ve Tercih Lil-Mesebi Sahih 459. Onun hayatını en geniş yazanlarından biri olan Muvaffak el-Mekki şöyle diyor. Cumartesi gününü ailesine ayırmıştı. O gün ne ilim meclisine gelir ne de alışverişe giderdi. Ev ve bahçe işlerine bakardı. Sair günlerde kuşluk vaktinden ikindiye kadar zamanını alışverişte geçirirdi. Cuma günleri dost ve yakınlarına evinde ziyafet verirdi. Onlara çeşit çeşit yemekler hazırlatırdı. Ebu Zehre bu bilgiyi şöyle tamamlıyor. Ebu Hanife varlıklı bir ailede yetişti. Babası ve dedesi tacirdi. Onların yünlü ve ipekli kumaş ticareti yaptıkları anlaşılıyor. Bu ticaret çok karlı bir işti. Ebu Hanife atalarından kalan bu işi sürdürürdü. Gençliğinde çarşı pazara gidip gelirdi. Zamanını ulemanın derslerine ayırmazdı. Şabi'nin ona ilim meclislerinde devamı önermesi üzerine ulema meclislerine ve ilme sarıldı. Ancak bütün rivayetler onun ticareti bırakmadığını söylemektedir. Ticareti ölümüne kadar sürdürmüştür. Ticaretinin sağladığı kazançla ulemaya mürüvvet gösteriyor, onların ihtiyaçlarını karşılıyordu. Onları başkalarına muhtaç olma durumundan çıkararak ilmin şerefini koruyordu. O, dış görünüşüne de ehemmiyet veriyor, dışının da içi gibi temiz olmasına dikkat ediyordu. Elbisesine itina gösterirdi, elbisesinin en iyisini giyerdi. Kıyafetlerini özenle seçerdi, çok güzel kokular kullanırdı. Ebu Yusuf'un dediği gibi ta uzaktan güzel kokusu duyulur, geldiği belli olurdu. Kıllık kıyafeti perişan ama parası olan bir adama göre şöyle demiştir. Sen Hazreti Peygamber'in şu hadisini duymadın mı? Allah verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. Sen şu halini değiştirmelisin ki dostların senin için kederlenmesin. Ebu Zehre 28-30. Öğrencisi Ebu Yusuf şöyle diyor. Onun gelmekte olduğunu kullandığı parfümlerin yaydığı kokulardan anlardık. Deri giysileri, özellikle yabani hayvan derisinden giysileri çok severdi. Değişik renk ve desende giysiler kullanırdı. Sesi çok güzeldi, zaman zaman şarkı söylerdi. Onun hayatını ilk yazanlar arasında bulunan Saymeri, ölüm 436-1040. Onun hayatını ilk yazanlar arasında bulunan Saymeri, ölüm 436-1044, Ebu Hanife'nin orta boylu bir insan olduğunu, yüzünde sürekli hüzünlü, ağlamaklı bir ifade bulunduğunu kaydediyor. Yine Saymeri'ye göre Ebu Hanife sık sık şu dizeleri tekrarlardı. Gam ve keder olarak şunları bilmek yeter. Allah'a gerçekten layık iş yapamayız biz. Ve kim demiş insan bu dünyada rahat eder? Saymeri, Ahbar-ı Ebu Hanife 47. Yakın dostlarından biri onun için şöyle diyor. Birisi ona 3 gün sonra kesinlikle öleceğini söylese iş ve eylemine, ibadet ve itaatine bu haber üzerine ekleyecek bir şey olmazdı. Saymeri, aynı yer. Yani o hep yarın ölecekmiş gibi Allah'la beraberlik içinde oldu, hiç ölmeyecek gibi de çalıştı. Meslektaşlarından Muhammed bin Mukatil, onunla Süfyan-ı Sevri'yi karşılaştırırsan, Süfyan'ın zora dayanamadığını, onun ise her türlü zorluğu sabırla karşıladığını anlatmak için şöyle diyor. Isırapla yüz yüze geldiğinde kaçanla, ısırapla yüz yüze geldiğinde sabredeni bir tutamazsın. Saymeri 49. En büyük zevklerinden biri de çok sevdiği annesini Ramazan geceleri yanına alıp camilere götürmekti. Saymeri 63. Bir yerde şöyle diyor Ebu Hanife. Yapık ettiklerimden doğacak sevabı 3'e ayırıyorum. Biri bana, biri anneme, biri de hocam Hammad'a. Saymeri 63. Bütün bunlar onun ilim ve irfanda olduğu kadar hayatın güzelliklerini, nimetlerini değerlendirmede de seçkin bir kişiliğe sahip olduğunu göstermektedir. Böyle olunca da akranları, meslektaşları tarafından kıskanılmasını doğal karşılamak gerekir. Şunu da doğal karşılamak gerekir. Bu düzeyde ve ruhta büyük insanlar en büyük kıskançlıkları, hatta en büyük ihanet ve hıyanetleri en çok iyilik ettiklerinden görürler. Sanırız büyük ruhların değişmez kaderine ilişkin değişmez yasalardan biri de budur. Ticaretten sürekli kazandı ve kazandığının büyük bir kısmını sürekli dağıttı. Özellikle ilim peşinde koşanlara ikramı çok boldu. Evlenmek isteyip de maddi imkansızlık yüzünden evlenemeyenlerin nikahlarını kıydırır, evlerini kurar, onları hayata hazırlardı. İlim erbabından kendisini ziyarete gelenlerin yoksullarına yardım için bir yol seçmişti. Ayrılacakları zaman onlara seccadelerinin altına bakmalarını, orada kendilerini bir emanetin beklediğini söylerdi. Onlar seccadeyi kaldırdıklarında ihtiyaçları olan paranın oraya konduğunu görür, alıp giderlerdi. Oğlu Hammad, Kur'an okumayı öğrenip Fatiha suresini ilk okuduğunda ona ders veren hocaya 500 dirhem gibi alışılmadık rakamda bir parayı hediye olarak göndermişti. Öğretmen şaşırmış, ben ne yaptım da bu kadar parayı verdiniz diye sorduğunda Ebu Hanife'den şu cevabı almıştı. Benim çocuğuma kazandırdığın, benim verdiğimden çok daha büyüktür. Mümkün olsa sana daha fazlasını da verirdim. Tevhidi, El-Besair ve Zehair 9'a 214. Bağdat ülemasından tanıdıklarına her yıl önemli miktarda para gönderir şu ricada bulunurdu. İstediğiniz kadarınızı kendinize, istediğinizi başkalarına harcayın ve sakın bana teşekkür mecburiyetiniz olduğunu da düşünmeyin. Bu size verdiklerim Allah'ın benim elimle yerine ulaştırılmak üzere bana emanet ettiği şeylerdir. Yakın çevresinden İbrahim bin Uyeyne bir borcunu ödeyemediği için hapse atılmıştı. Arkadaşları İbrahim'i kurtarmak için gerekli olan 4000 dinarı toparlamak üzere faaliyete geçtiler. Durumu öğrenen Ebu Hanife toplanan paraların sahiplerine iade edilmesini istedi ve gerekli paranın tümünü kendisi verdi. Cömertliği dillere destandı. Bunu bilen bazı hiciv şairleri ondan para sızdırmak için kendisini hiçbederlerdi. Bir örnek olarak bakınız, İbn Abdurrabbih El-Iktül Ferid 5'e 304. Onun kimseden hediye kabul etmeme özelliğine, bilhassa yöneticilerden ihsan kabul etmeme ilkesine ilişkin anekdotlar, fıkıh tarihinin seçkin sayfalarında vücut vermiştir. Bir tanesini verelim. Halife Mansur, ikinci bir hanımla evlenmek istiyordu. Karısı karşı çıktı, çekişme uzadı. Halife dedi ki karısına, ''Kimi dinlemek istersen söyle, onu çağırayım, dinle, ikna ol.'' Kadın, Ebu Hanife'yi dinleyeceğini söyledi. İmam-ı Azam, hilafet sarayına çağrıldı. Mansur, bir Müslüman erkeğin kaç kadınla evlenebileceğini sordu. Ebu Hanife, 4 kadın alabilir cevabını verdi. Ama hemen şunu ekledi. Allah bu izni kadınlar arasında tam adaletli sağlama şartına bağlamış. Bu mümkün olmazsa bir taneyle yetinmeyi emretmiştir. Bize düşen Allah'ın önerdiği edebe uyarak tek kadınla yetinmektir. Hanım Sultan çok mutlu olmuştu. Ebu Hanife saraydan ayrıldıktan sonra arkasından çok kıymetli bir hediye gönderdi. İmam-ı Azam Sultan Hanım'ın hediyesini yanına şu notu ekleyerek geri çevirdi. Biz yaptığımızı Allah'ın dinini savunmak için yaptık. Birilerine yakın olmak veya dünyalık elde etmek gibi bir arzumuz yoktur. Heytemi El-Hayrat 112. İmam-ı Azam'ın eserleri. Tıpkı o devirdeki diğer meslektaşları gibi büyük imam da sistematik eser yazmamıştır. Fikirleri ve fetvaları sonradan sistematik hale getirildi. O devrin bütün ulemasının tavrı tarzı budur. Rahmetli Ebu Zehre bu konuda söylenmesi gerekeni çok güzel söylemiştir. Şöyle diyor. Ebu Hanife'nin babları tertiplenmiş, fıkha göre düzenlenmiş bir eseri bilinmiyor. O asrın ruhuna ve zamanın akışına uygun düşen de budur. Zira kitap yazmak onun ömrünün son günlerine kadar yaygın değildi. Bu iş onun vefatından sonra yayıldı. Müçtehitler sahabe devrinde fetvalarını ve içtihatlarını tedvin etmekten çekinirlerdi. Hatta Hazreti Peygamberlerin hadislerini bile yazmadılar. Çünkü ortada dini esaslara dair yazılı kitap olarak yalnız Kur'an-ı Kerim'in bulunmasını arzu ediyorlardı. Kıyamete kadar geçerli olan ışık oydu. Sonra ulema, hadisleri, fetvaları ve fıkhı yazmaya mecbur oldu. Medine fukahası, Abdullah bin Ömer'in, Hazreti Ayşe'nin, İbn Abbas'ın fetvalarıyla onlardan sonra Medine'den gelen tabiunun fetvalarını toplamaya başladı. Onlara bakıyorlar, onlara göre hüküm veriyorlardı. Iraklılar da Abdullah bin Mes'ud'un, Hazreti Ali'nin, Kadı Şüreyh'in ve diğer Kufe kadılarının verdikleri fetvaları topladılar. İbrahim Nehai'nin fetvaları da bir mecmua halinde toplanmıştır. Ebu Hanife'nin üstadı Hammad'ın da böyle bir mecmuası vardı. Ebu Hanife'nin talebeleri onun nezareti altında ve bazen onun gözden geçirmesi suretiyle onun sözlerini yazmışlardır. Ebu Zehre 167-168. Biz Ebu Hanife'nin fıkhını ancak onun talebeleri yoluyla öğrenebiliyoruz. Onlara bu yolu hazırlayan odur. Üstadlarıyla birlikte bir fıkıh meselesini müzakere yaparlar, meseleyi halledip bir karara bağladıktan sonra onu yazarlardı. Fakat burada üç noktayı göz önünde bulundurmamız lazım. Birincisi, Ebu Hanife'nin arkadaşlarının onun fıkhını zikretmeleri bizzat kendisinin kendi fıkhını hiç yazmadığını göstermez. Ebu Hanife'nin kendisinin yazdığı bazı risaleleri elimizde mevcut. Ebu Hanife yaşadığı yüzyılın en büyük kıyasçısıydı. Hatta muhalifleri onu kıyasta aşırı derecede ileri gitmekle itham ediyorlar. Kıyaslarıyla sünnetten ayrıldığını, İslam müçtehidi sınırını aştığını bile iddia ediyorlar. Biz İmam Muhabbet'in kitaplarını okuduğumuzda orada sebep ve illetleri hüküm çıkarma tarzı beyan edilmiş çok az kıyas bulabiliyoruz. Ebu Hanife'nin istihsanları nerede? O ki İstihsan yapıyorum dediği zaman hiçbir öğrencisi onun karşısına diyecek bir şey bulamaz, teslim olurdu. Çünkü bu istihsanlara büyük bir idrak, keskin bir basiret vardı. Kıyaslarına karşı olanlar da kıyas yaptıkları halde istihsanlarına karşı asla ulaşamazlardı. Ebu Zehre 171. İmam-ı Azam'ın eserleri denince. Ebu Hanife'nin fikirlerinin tartışmasız kaynağı onun öğrencilerinin eserleridir. Çünkü Ebu Hanife fikirlerini derslerinde öğrencilerine takrir ediyordu. Öğrencileri de bu fikirleri notlar halinde yazıya geçiriyordu. Bu notlar daha sonra kitaplaştırılmıştır. Bu noktada baş öğrencisi Muhammed bin Hasan'ın Zanirü'r Rivayi adıyla anılan külliyatı birinci derecede kaynak olma özelliğini taşıyor. Bu külliyat El-Asl, Ez-Ziyadat, El-Camiül Kebir, El-Camiül Sahir, Es-Siyerül Kebir, Es-Siyerül Sagir adlarıyla kitaplaştırılmıştır. Ebu Hanife'nin en önemli öğrencilerinden biri olan Ebu Yusuf'un eserlerini de bu kategoriye dahil etmek gerekir. Ebu Hanife'nin içtihatlarında kullandığı hadisleri ihtiva eden ve Mesnedü Ebu Hanife diye adlandırılan hadis mecmuası da öğrencileri tarafından değerlenmiştir. Hanefi fıkhının tartışmasız ilk ve ana kaynakları işte bu eserlerdir. Hanefi mezhebinde rehber ve kriter kaynaklar bunlardır. Bunların dışında kalan kaynaklar İmam-ı Azam'ın bizzat kendisine isnat edilenler dahil tartışmasız kriter eserler değildir. Çünkü onların içinde örneğin El-Fıkhul Ekber'de Ebu Hanife'ye sonradan isnat edilen düşünceler vardır ve bunun böyle olduğu ortak kabullerden biridir. O halde İmam-ı Azam'ın eserleri olarak geçen kitap ve risalelerin içerdiği fikirleri de hem bu ana kaynaklara hem de büyük imamın tarihe mal olmuş mücadelesinin verilerine giderek tahsih etmek zorundayız. İmam-ı Azam'a nispet edilen kitap ve risaleler şunlardır. 1. El-Alim vel-Müteallim. İmamın inançla ilgili görüşlerinin kendi kaleminden çıkmış en güvenilir kaynağı bu eserdir. Soru-cevap şeklinde düzenlenmiş bu eser, yukarıda verdiğimiz ölçülere uygun olduğu için İmam-ı Azam'ın eseri ünvanına en layık metindir. 2. El-Fikhul Ebsat. Akaide dair bir eserdir. Oğlu Hammad ile öğrencisi Ebu Yusuf tarafından yazıya geçirilmiştir. 3. Er-Risale. Bu metin, Ebu Hanife'nin fikirdaşı Basra Kadısı Osman el-Betti'ye yazdığı uzun bir mektuptur. Kendisine yöneltilen itham ve iddialara cevaplardan oluşan bu metin de itikadi meselelere değinmektedir. 4. El-Vasiyye. İnanç konularına ilişkindir. Osmanlı müelliflerinden Beyazizade tarafından İşaratül Meram adıyla şerh edilmiştir. 5. El-Kasidetün Numaniye. İmam-ı Azam'a nispet edilen bir naat olup Hazreti Peygamber'i övmektedir. Epey sayıda tercüme ve şerhi vardır. 6. El-Fikhul Ekber. Ebu Hanife'ye nispet edilen bu eser üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çünkü bu eser, ehli sünnet inancının manifestosu ve özellikle inanç kaidelerinin kaynağı olarak gösteriliyor. Ne yazık ki bu eser, İmam-ı Azam'ın tarihsel olay ve belgelere dayalı tartışmasız fikirlerinin bazılarına ters düşen tespitler taşımaktadır. Bu tespitler, İmam-ı Azam'dan çok ona karşı çıkanların, özellikle Buhari'nin fikirleri olarak belirginleşiyor. Nitekim bu eserin Buhari'ye ait olduğunu söyleyen kaynaklar vardır. Fıkhı Ekber konusunda karşı çıkılamayacak nokta şudur. Büyük imamın bu eserine sonradan bazı fikirler sokulmuştur. Bunun böyle olduğu ittifaka yakın bir kabuldür. Bir yazarın saptırması. Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne Mustafa Uzun Postalcı tarafından yazılan Ebu Hanife maddesinde yer alan bir iddia, anılan ansiklopedide sıkça rastladığımız saptırmalardan biridir ve gerçek dışıdır. Maddenin Ebu Hanife'nin eserleri kısmında şöyle deniyor. El-Fıkhul Ekber, akaide dair olup ehl-i sünnetin görüşlerini özetlemiştir. Başta birinci Godziyer olmak üzere bazı şarkiyatçılar bu eserin Ebu Hanife'ye nispetini sahih görmezlerse de kitabın ona ait olduğuna İslam alimleri görüş birliği içerisindedir. Hayır, asla öyle değildir. Böyle bir görüş birliği asla olmamıştır, yoktur. Madde yazarı ya bilmiyor yahut da gerçekleri saklıyor. Ehl-i sünnet inancı adı altında Emevi kabullerini, Emevilerin tarihte en büyük düşmanlarından biri olan İmam-ı Azam'ın adı altında ehl-i sünnete yamatmak için farkında olmadan bühtan adına avukatlık yapıyor. Bu konu İslam fıkhının otoritelerinden Muhammed Ebu Zehre, ölüm 1974 tarafından ele alınmış ve bizim de katıldığımız tespitlere ulaşılmıştır. Önce Üstad Ebu Zehre'yi dinleyelim. Ulema bu eserin Ebu Hanife'ye nispetinin doğruluğunda ittifak etmiş değildir. Hatta Ebu Hanife'nin en hararetli taraftarları olan ve onun eserlerinin sayısını ziyadeleştirmek isteyen muhipleri bile bu hususta ittifak halinde değildirler. İbn Bezzazi, namı diğer Kerderi, menakıbında Fıkh-ı Ekber ile El-Alim vel-Müteallim hakkında konuşurken şöyle diyor. Ebu Hanife'nin tasnif edilmiş bir kitabı yok diyecek olursan, ben de cevaben derim ki, bu Mutezile'nin sözüdür. Onların iddiaları Ebu Hanife'nin ilmi kelama dair eseri olmadığını söylemektir. Bunun da yolu Fıkh-ı Ekber ve El-Alim vel-Müteallim adlı eserlerin onun olmadığını ortaya atmaktır. Çünkü bunlarla ehl-i sünnet inançlarının büyük kısmını açıklamıştır. Halbuki Mutezile onun kendilerinden göstermek hevesindedir. Mutezile imamları, bu kitap Ebu Hanife'nin değil, Buhari'nindir derler. Bezzazi, bu kitabın Ebu Hanife'ye nispetinde ulemanın çoğu ittifak etti diyor. Bütün ulema ittifak etti demiyor. Demek oluyor ki kitabın ona nispeti ulemanın bir kısmınca şüpheli görülüyor. Ebu Zehre 161-162. Ebu Zehre gibi İslam fıkhı ve Ebu Hanife konusunda tartışmasız otorite sayılan bir bilgin böyle diyor. Okumadan yazdığı anlaşılan uzun postalcı bunun tam tersini söylüyor. Diyanet Ansiklopedisi halk kitlelerinin başındaki Diyanet sözüne bakarak güvendiği bir ansiklopedidir ve gerçekten de değerli bir kaynaktır. Uzun postalcı ve benzerleri Türk halkının bu ansiklopediye güvenini ağır biçimde sarsmıştır. El-Fıkhul Ekber'in tümüyle İmam-ı Azam'a aidiyetini şüphe görenlerden biri de biziz. Biz bu eserin Ebu Hanife'ye sonradan nispet edildiğine, en azından içine onun görüşlerine uymayan görüşlerin sokulduğuna kesin gözüyle bakıyoruz. Çünkü El-Fıkhul Ekber'deki birçok fikir, İmam-ı Azam'ın hayatı pahasına savunduğu tarihi belgeler ve olaylara ilişkin tespit edilmiş bulunan fikirlerin tamamen aksinedir. Bu fikirler İmam-ı Azam'a değil, söylendiği gibi onun baş düşmanlarından biri olan Buhari'ye ait fikirlerdir. Nitekim El-Fıkhul Ekber'in Buhari'nin eseri olduğu yolunda Mu'tezile imamlarının iddiaları vardır ve bizce bu iddia ciddiye alınması gereken bir iddiadır. En azından şunu söylemek zorundayız. Buhari bu esere fikirlerine karşı duyduğu İmam-ı Azam'ı kendisine benzetmek için gerekli gördüğü düşünceleri sokmuştur. Fıkhı Ekber'e sonradan sokulan fikirler. Sahabenin tümünün udul olduğu meselesi. Udul olmanın iki anlamı var. Bilimsel, geleneksel. Bilimsel anlamıyla udul, adil, yalandan uzak olan demektir. Geleneksel anlamı ise masum ve yanılmaz olmak demek. Bir kere İslam'ın tevhid inancı peygamberler dışında hiçbir insana udul sözcüğünün yaşadığı anlamların hiçbirini layık görmez. Böyle bir iddia ve inancı şirk görür. Hatta masumiyet anlamında bir udullük peygamber için bile söz konusu edilemez. Kur'an'ın peygamberler için öngördüğü udullük, onların peygamberlik görevi açısından Allah'ın korunmasında oldukları, insani açıdan ise sürçmelerinin Cenab-ı Hak tarafından vahiy aracılığıyla düzeltildiği merkezindedir. İmam-ı Azam'ın sahabeyi hem de tümünü udu saydığı yolundaki iddia ise bu mazlum imama yapılabilecek iftiraların en büyüklerinden biridir. Bu iftira, büyük imama hem Şia'nın aşırı grupları tarafından hem de Ehl-i Sünnet'in Emevicileri tarafından atılmıştır. İmam-ı Azam'ın sahabenin tümünün udul olduğuna inandığını iddia eden Şii hurufi yazar Abdülbaki Gönpınar'da iddiasını El-Fıkhul Ekber adlı tartışmalı kitaba dayandırıyor. Gölpınarlı'nın iddiası şu. İmam-ı Azam'a göre sahabenin oluk oluk kan akmasına, on binlerce insanın katledilmesine sebep olan bütün kavgaları, savaşları bir içtihat hatası yüzündenmiş. Bu içtihadı yapanlar, içtihatlarında hatalı da olsalar tümü sevap kazanırmış. Gölpınarlı, Tarih Boyunca İslam Mezhepleri 206. Bu iddialar tarihen de dinen de yanlış saptırmadır. İmam-ı Azam bu fikirlerde olsaydı, aksi bir mücadele uğruna başını vermezdi. O, bu fikirlerin tam tersine inanmış ve bu inancı uğruna şehit olmuştur. Gölpınarlı ve benzeri samimi davranmıyorlar, maske kullanarak İmam-ı Azam'a duydukları mezhepçi kinlerini takiyeci bir taktikle tatmine çalışıyorlar. Gölpınarlı ve benzerlerini rahatsız eden mesele şudur. İmam-ı Azam sahabeden hiç kimsenin udul olduğuna inanmıyor. Gölpınarlı ve fikirdaşlarını rahatsız eden budur. Çünkü İmam-ı Azam Ali'nin de udul olduğunu kabul etmiyor. O da hata edebilir. İmam-ı Azam peygamberler dışında udul kişi kabul etmiyor. İşte Şii ekipleri kızdıran burasıdır. Nitekim Şiilerin Buharisi sayılan Küleyni, İmam-ı Azam'a lanetler okurken İla Ali'yi de dokunulmaz saymadığını dile getirmektedir. Gölpınarlı'nın dilinin arkasında yatan budur ama bunu Türkiye gibi bir coğrafyada açıkça söyleyemiyor, lafı dolandırıyor. Sözün özü şu, Şiiler diyor ki, Muaviye ve benzeri zalimleri udul saymayın. Bu çok hayırlı olur ama bizim tensip ettiğimiz sahabilerin tümünü udul sayın. Ehl-i Sünnet perdesi altında Emevicilik yapan zihniyet diyor ki, Peygamber evladını katleden, hilafeti hanedan saltanatına çeviren, Hz. Ali'ye İslam mabedinden yıllarca lanet okutup cemaate amin dedirten Muaviye ve benzerleri de dahil bütün sahabeyi udul yani masum sayın. İmam-ı Azam ise şöyle düşünüyor. Peygamber dışında hiç kimse masum değildir. Hiç kimse eleştiri üstü olamaz. Sahabe içinde en büyük saygıyı duyduğum, hakları için canımı verdiğim Ali bile tartışma üstü tutulamaz, tutulursa bu şirk olur. İşte bu noktada tel kopuyor ve Ehlibeyt için başını vermiş İmam-ı Azam, Şii taassup tarafından insafsızca lanetleniyor. Ehli sünnetin bazı Emevicileri ise İmam-ı Azam'ı kendi yanlarında göstermek için onun eserine, ona ait olmayan fikirleri sokarak onu kendi zihniyetlerine alet ediyorlar. Gölpınarlı, İmam-ı Azam'a örtülü saldırısını kıyas kavramı münasebetiyle de sürdürüyor. İmam-ı Azam'ın kıyas meselesinde İmam Cafer Sadık'ı dinlemediği doğru değildir. İmam-ı Azam hakkında yayılan dedikoduları duymuş olan İmam Cafer Sadık ve diğer bazı Ehl-i Beyt imamlarının onu kıyası dine neden soktun, kıyası ilk kullanan iblistir diye azarladıklarını nakleden kaynaklar vardır. Ancak bu kaynaklar aynı yerde bize şunu da bildirmektedir. Ebu Hanife kendisinin kullandığı kıyasın iblisin kullandığı anlamda bir kıyas olmadığını, dinin talebi yönünde esas sebebi arama gayreti olduğunu, Kur'an'dan ve kendi içtihatlarından örneklerle ortaya koyup Ehlibeyt imamlarının onayını almıştır. İlham ve keramet meselesi. Fıkh-ı Ekber'deki keramet ve ilham anlayışı da İmam-ı Azam'ın anlayışına aykırıdır. Ehl-i sünnet geleneğinin Kur'an'a aykırı bu keramet anlayışı belli ki sonraki zamanların uyarlamaları çerçevesinde kitaba eklenmiştir. Rey ehli oluşunun dışlayacağı ve elbette ki toslayacağı sakatlıklardan biri de keramet inancıdır. Gerçek şu ki, keramet, İslam tarihi boyunca vahyin ve akıl verilerini dışlamanın din maskesi giydirilmiş kavramı olarak kullanılmıştır. İmam-ı Azam, başkalarını bağlayan kanıt anlamında evliya kerameti diye bir değere inanmamaktadır. Ona göre, keramet ve genel olarak bütün harikuladelikler sadece bunlara sahip olan kişiyi bağlar. İmam-ı Azam'a nispet edilen El-Fikhul Ekber'deki bütün aksini ifade eden cümlelerin ortadan yamatıldığına kuşku yoktur. Çünkü İmam-ı Azam'ın bütün hayatı ve icraatı onun keramet simsarlığına karşı çıkışına kanıttır. Keramet simsarlığının en çok istismar ettiği noktayı yıkarak suyu baştan kesen Ebu Hanife, kendisine nispetinde kuşku bulunmayan eseri El-Alim vel-Müteallim'de kalp okuma kerametinden söz etmenin bir şirk olduğuna vurgu yapıyor ve bu iddianın Müslüman toplumlara verdiği zararı şöyle açıklıyor. İnsan için kalplere yol bulmak mümkün değildir. Kalplerde dönüp duranları bir Allah bilir, bir de kendisine vahiy gönderilen peygamber. Vahyin bildirilmesi dışında bir yolla kalplerdekini bildiğini iddia eden, alemlerin Rabbi olan Allah'ın ilmine sahip bulunduğunu iddia etmiş sayılır. Böyle bir iddia ile ortaya çıkan kişi için cehennem ve küfür ithamı vacip hale gelmiştir. İmam-ı Azam, El-Alim vel-Müteallim 30. İmam-ı Azam, Kur'an'ın atıf yaptığı ve mensuplarını gönderdiği temel adreslerin başında ilmin geldiğini sürekli duyurmuştur. Bu temel adrese gidilmesini engelleyecek bütün bahaneler, desiseler ve gerekçeler onun saldırısına uğramıştır. Onun dost olduğu değerler akıl, ilim ve gayrettir. Bir yerde şöyle diyor. Eğer dünya ve ahirette Allah'ın velilerinden maksat bilginler değilse Allah'ın velisi yok demektir. Heytemi El-Hayratül Hisan 114. Şu söz de onun. Öğrenmeye artık ihtiyacı kalmadığını sanan kendi haline ağlasın. İbn Hallikan ve Feyatül Ayan 5'e 408. Hilafete geliş sırasını üstünlük ölçüsü sayma meselesi. Fıkh-ı Ekber, Raşid halifelerin iş başına geliş sırasını onların manevi üstünlüklerinin de sırası kabul etmektedir. Bu anlayış da İmam-ı Azam'ın fikriyatına tamamen aykırıdır. Bir kere İmam-ı Azam, sahabe arasında bir derecelendirme yapmamaktadır. Hazreti Ali'yi, meziyetleri, ilmi, irfanı bakımından çok sevip saymakta, önder kabul etmektedir ama bu yaklaşımını bir din emri gibi matematik ifadelerle kaideye bağlamamaktadır. Yani onun Hazreti Ali'ye sevgi ve saygısı, Şia'nınki gibi bir iman ve itikat meselesi değildir, bir şahsi kanaat meselesidir. Oysa ki Şia fıkhındaki yaklaşım Hazreti Ali lehine, Fıkh-ı Ekber'deki üstünlük sıralaması ise Ebu Bekir, Osman ve Ömer lehine bir iman meselesi olarak ortaya konmuştur. Böyle bir yaklaşım Kur'an'ın ruhuna aykırıdır. Putperestlik şaibeleri taşıyan bir yaklaşımdır. Ebu Hanife'nin diğer halifelere saygısı elbette ki tartışmasızdır ama onların seçim sırasını manevi üstünlüklerinin de sırası saymak İmam-ı Azam'ın hiçbir anlayışına, hiçbir ilkesine uymaz. Böyle bir yaklaşım İmam-ı Azam'ın İslam anlayışına uymaz. Sünnet ve cemaat ilkesinin en önde savunucusu ve hatta yaratıcısı sayılan Medine halkı, Raşid halifeler diye belirtilen dört kişiden biri olan üçüncü halife Osman'ın Müslüman mezarlığına gömülmesine izin vermemiştir. Halife, köleleri, kızı ve çok yüksek mevkilere getirdiği akrabası Mervan bin el-Hakem'in katılımıyla götürülüp bir Yahudi mezarlığına gömülmüştür. Sonra da kalkmış, Emevi devrinin dayatmacı fıkıh ve kelam kitaplarına halifeler sıralaması eftaliyetin de göstergesidir. İmam-ı Azam da bu fikirdedir yalanını sokmuşlardır. 5. ayrımın sonu sayfa 79.